Ayrım 5.
Ben Fransız edebiyatının eli kanlı katilinin Asılmışlar Ormanı baladını yazan Issız Yolların Haydudu William'ın bir mısrağını söyleyeyim kendime ve size söyleyeyim o mısrağı. Çeşmenin yanında susuzluktan ölüyorum ve siz de söyleyin çeşmenin yanında susuzluktan öldüğünüzü. Şöyle bir sayın içinizden kaç çeşmenin yanında susuzluktan öldünüz? O çok içmek istediğiniz serin sular yanı başınızda akarken kaç çeşmenin yanında öldünüz siz? Biz kaç çeşmenin yanında öldük? Neydi o sulardan içmemize engel olan? Bir başkasının hayatını yaşar gibi yaşasaydık hayatımızı içer miydik o sulardan? Bir oyun gibi oynasaydık hayatımızı içer miydik? Ama bir oyun gibi yaşamadık. Başkasının hayatını yaşar gibi de yaşamadık. Kendi hayatımızı yaşadık ve mutlulukla aramıza kendimiz girdik. Hayatı hafifçe yaşamak ağır geldi bize. Hayatı ağır yaşadık. Taşları yanlış sürdük mutluluk kavşaklarında. Doğru sürsek belki de bu başkalarına ağır gelecekti. Hepimizin hayatından bazı hayaller yürüyüp geçti. Hayatımızda kalabilirlerdi. Onlara izin vermedik. Söylenmesi gerekenleri söylemedik onlara. Kal demedik, gel demedik, geliyorum demedik. Konuşmamız gereken yerlerde sustuk. Tuhaf bir yaz gecesi bu. Bulutlar kaynaşıyor ve hava serin, ürperiyorum. Ürperiyorsun dese benimle mutsuzluğa yürüyen bir dostum rüzgardan derim ona. Hayatımızı bir oyun gibi yaşasaydık eğer böyle mi yaşardık? Mutluluğa doğru sürmez miydik taşlarımızı dese biri bana? Susarım. Biri size böyle söylese bilmem siz ne dersiniz? Hayal. Kalın gövdeli uzun ve yaşlı ağaçların koyu ve serin gölgeliğine kurulmuş bir hamağa uzansam, yanı başımda dışı buğulanmış ağzına beyaz dantel bir örtü örtülmüş bir sürahide, içine limon kabukları rendelenmiş limonata olsa, ağaçların bittiği yerde iri taneleri güneş ışıklarıyla bal rengine dönmüş üzüm salkımları taşıyan bir bağ uzansa, bir guguk kuşu ötse arada bir. Baş ucundaki tahta sehpanın üzerine pardayanları dizsem, Arsène Lupin'leri, Pinkerton'ları, Jules Verne'nin romanlarını, kimse bana bir şey sormasa, ben kimseye bir şey söylemesem, gömleğim pantolonumdan taşsa, Rahip Mur'un günahlarını, Atsız Köşkü, San Marco'nun körünü okusam yeniden. Hafif hafif sallanarak uykuyla uyanıklık arasındaki o hülyalı boşlukta dolaşsam, günahları özlemesem, çılgınlıkları, öfkeleri, kavgaları unutsam, annem ağaçların arasından sessizce gelip bana baksa, ben yarı kapalı gözlerimin arasından onu görmekten memnun bakıp sanki onu görmemişim gibi yapsam, annem limonata sürahisinin üstündeki dantel örtüyü düzelse, kimse ağlamasa, kimse acı çekmese, vücudum kendinden ve sessizliğinden memnun, göğsündeki telaştan kurtulmuş eski bir ağaç gibi yatsa, hiçbir şey düşünmesem, gerçekleşmesi asla mümkün olmayan hayallere bıraksam kendimi, Monte Cristo'yu okusam, sonra üç silah şövalyeleri biraz kestirsem, şapkaları tüylü şövalyeler, şatolar, unutulmuş bahçeler görsem rüyamda. Geçmişi özlemesem, geleceği merak etmesem, kendimi serin yaprak kokularına, güneşle ağırlaşan üzüm salkımlarına bıraksam. Dalların hışırtısını duysam yalnızca. Uzaklarda bir adam eğilip kalkarak topladığı üzümleri sepetine doldursa. Sürahiden yanımdaki bardağı limonata doldurup içsem. Pazartesi hikayelerinin sararmış kağıt kokan sayfelerini karıştırsam, sahaflardan alınmış kitabın satırları arasında benden önceki sahibinin çizdiği çizgileri görüp onun nasıl bir insan olduğunu altını çizdiği cümlelerden anlamaya çalışsam. Hamaktan inip ağaçlara tırmanmayı geçirsem aklımdan. O ağaçlara tırmanırken duyulan sevinci hatırlasam bir daha. Bir sincap tedirgin kuyruğu meraklı gözleriyle atlasa dallardan. Kimse için üzülmesem, kimse benim için üzülmese. Hamağın içinde usul usul sallansam. Eşkıya inindeyi Paris'in esrarını okusam. Unutsam başka insanları, ayrılsam onlardan. Nasıl yaşadıklarını ve nasıl öldüklerini merak etmesem. Guguk kuşunun guguklarını saysam. Kapakları solmuş o eski kitapların içine dalsam, savaşlar, ölümler, ihanetler, kederler yalnızca kitapların içinde olsa, hayat kitapların arkasına çekilse, kimse bana bir şey sormasa, ben kimseye bir şey söylemesem, kalın gövdeli, uzun ve yaşlı ağaçların gölgesinde unutulmuş eski bir ağaç gibi yatsam, ağaçların bittiği yerde bal rengi üzüm salkımlarıyla güneşli bir bağ uzansa, başucumda bir sürahi limonata, bir yığın eski kitap olsa, annem arada bir gelip ne yapıyorum diye baksa bana, usul usul sallansam hamakta, sessiz serin ve uyusam orada. Orkestra ve nişancı. Hayatın bütün inceliklerinden teker teker kopuyoruz sanki. İnsanlığın ortak dertleri, kederleri, sevinçleri bize yabancı. Artık ne bir ayrılığın ızdırabından, ne bir kavuşmanın neşesinden söz eden var. Ne vuslata, ne ülfete, ne uzlete, ne melale, ne de bunlardan söz edenlere aşinayız. Biz insanlara ve kendimize yabancıyız. Yolun bir yarısında insani ne varsa boşandı bedenimizden, geriye ağır bir boşluk kaldı. Tehditler var yalnızca, kin var. Yaratamayanlara ve yaşamayanlara mahsus kör ve zekasız bir nefret var. Fellini'nin filmlerindeki orkestra gibi artık pek de ses çıkartmayan kemanlarımızı çalarken kulağımız gittikçe yaklaşan bir gümbürtüde. Bir şeyin yaklaştığını biliyoruz. Notalarla ilgilenmiyoruz. Hep çaldığımız o şarkıyı duymuyoruz. Melodiyi kaybettik. O değdiği her şeye ışık taşıyan flüt sesleri, violonsel soloları, çalanı doruklara taşıyan kreşondolar, yaylılarla nefeslilerin sevişmesi, vurmalıların tempo tutması yok. Bir gümbürtü duyuluyor yalnızca. Kimse gülümsemiyor. Sadece taşıyana ait acılar da kayboldu. Ortak bir sıkıntı sardı herkesi. Gergin ve sinirli, gümbürtüyle yaklaşan kayanın, müziğin ve hayatın ortasına düşmesini, her şeyi tarumar etmesini bekliyoruz. Bunu ilk bekleyen biz değiliz. Daha önce bekleyenler de oldu. Kayanın düştüğünü, düşünce neler olduğunu görenler de. İngilizce derslerinde İngilizce öğrenelim diye okuttukları bir hikaye, birden sıradan bir İngilizce dersinin sıradan bir hikayesi olmaktan çıktı. Ürkütücü bir kehanet gibi dikildi karşımıza. Bu bir İrlanda hikayesi. Hani şu yıllarca İngilizlerle boğuştuktan sonra, tam da anlaşma yaptıkları sırada, zararsız olduğunu yıllarca sonra anlayacakları bir iç savaşın içine düşüp birbirlerini öldüren İrlandalıları anlatan bir hikaye. Birkaç kişinin politik itirazı yüzünden birbirlerinin gırtlağına sarılanların hayatından minicik bir parça bu. Şimdi bu hikayeyi dinleyin. Hikayenin adı Nişancı. İnsanların ikiye ayrılıp birbirini öldürmeye başladığı ülkenin bir kentinin bir sokağında bir nişancı tüfeğiyle birlikte bir çatıya tırmanıp gizlenir. Sokağı gözlemeye başlar. Bir düşman beklemektedir. Öldürülecek birisidir beklediği. Tanımadığı, hiç adını duymadığı, yüzünü görmediği ama daha görmeden nefret edip öldürmeye karar verdiği biri. Öldürülecek olanın kimliği hiç önemli değildir nişancı için. O öldürmek için beklemektedir. O anda bir düşmanı öldürdüğünde hayatın daha iyi olacağına, ulusunu ve dinini kurtaracağına inanmaktadır. Bir tank girer sokağa. Bir evin kapısından çıkıp dışarı bakan yaşlı bir kadın bir binayı işaret ettikten sonra telaşla içeri kaçar. Tank ağır ağır topunu çevirip ateş eder. Bina yıkılır. Bir toz bulutuyla çöker bina. Taş parçaları, tahtalar fırlar. Bir zamanlar birilerine yuva olan ev yerle bir olur. Tank evi yıktıktan sonra çıkıp gider sokaktan. O sırada nişancının yanındaki bacağı bir tüfek mermisi saplanır. Nişancı telaşla saklanır. Nereden ateş edildiğine bakar. Karşı damda da bir nişancı vardır. O dar sokağın iki yanındaki iki binanın üstündeki iki adam arasında bir savaş başlar. Birbirlerini vurabilmek için uğraşırlar. Karşı taraftaki adamın da çok iyi ateş ettiğini, çok keskin bir nişancı olduğunu kısa zamanda fark eder hikayenin kahramanı. Saatler sürer çatışmaları. Karşı tarafınkini kandırmak için birbirlerine tuzaklar kurarlar. Bir bacanın arkasından bir diğer bacanın arkasına sürüklenirler, bir açık yakalamaya uğraşırlar. Birbirlerinin ustalığına saygı duymaya bile başlarlar saatler geçtikçe. Birbirlerini öldürmeye çalışan iki düşman arasında elle tutulmaz bir ilişki oluşur sanki. Sonra hikayenin kahramanı, karşı damdaki nişancının bir anlık dikkatsizliğinden yararlanıp vurur onu. Karşı çatıdaki adam bir çığlık atıp damdan aşağı yuvarlanarak sokağa düşer. Onun yere düşüşünü görür. Nişancı görevini yapmış olmanın, ülkesini bir düşmandan daha kurtarmanın memnuniyetiyle damdan iner, bir başka yerde pusu kurmak için sokaktan çıkar. Sonra nedense vurduğu adamı merak eder, kimdi bu kadar iyi ateş eden adam diye. Geri döner. Vurulmuş olan adam yüzü koyun yatmaktadır. Adamı çevirip yüzüne bakar. Gördüğü yüz kardeşinin yüzüdür. Saatlerce çarpıştıktan sonra kardeşini öldürmüştür. Bize bu hikayeyi İngilizce dersinde okutmuşlardı. Ama bugün bu hikaye yalnızca bir İngilizce dersi değil artık. Tüfeğine davranıp birini vurmaya hazırlanan herkes, vurduğunun yüzüne baktığında kardeşinin yüzünü görebilir. Gördü de zaten. Görenlerin çocukları hikayeler yazdı. Birbirlerini öldüren kardeşlerin bundan bir çıkar sağlayamadığını, savaşmanın ne kendilerine, ne uluslarına, ne dinlerine bir yarar sağlamadığını biliyoruz şimdi. Hayatın bütün inceliklerinden kopup, insanlığın ortak dertlerinden soyunduğumuz, çok iyi yaşayabilecekken bilinmez bir sebeple bundan vazgeçerek yüzümüzü ölüme döndüğümüz bu günlerde şiirleri, şairleri değil, acıklı hikayeleri hatırlıyoruz. Dilimizde dolaşan bir aşk türküsü değil, ölümle biten hikayeler. Kardeşin kardeşi öldürdüğü cinayetler, Fellini'nin orkestrası gibi elimizde ses çıkartamadığımız kemanlarımız gittikçe yaklaşan bir gümbürtüyü dinliyoruz. Flütlerimiz susmuş, violonsellerimiz susmuş, violalarımız susmuş, trombonlarımız, obualarımız, klarnetlerimiz susmuş. Gümbürtü yaklaşıyor. Bir karaca sürüsü gibi tedirgin ve gerginiz. Üstümüze düşecek kayayı bekliyoruz. Duyduğumuz ne varsa ölüme ve kavgaya dair. Hayattan, sevinçten, aşktan söz etmek gene ihanetin sınırları içine düştü. Ateşe konmuş kara kaplı bir kazan gibi ölüm köpürüyor içimizde. Tüfeklerini sayıyor herkes. Biz ve diğerleri olarak ayrılıyoruz. Yeminler ediliyor ölüme dair. Tehditler savruluyor. Ben sizden değilim diyenler çıkmıyor. Ben sizden de değilim, diğerlerinden de. Ben tüfeksizlerdenim. Ölüme dair yemin etmeyenlerden, tehdit savurmayanlar, dinini ve ırkını aklının yerine koymayanlardanım. Ben hala şiir okuyanlardanım. Ben ölürken vatanını yahut da dinini değil bir sevgiliyi düşünecek olanlardanım. Tüfeklerimizi saymıyoruz biz. Kimseyi vurmayacağız. Bizi vurmak isteyenler çok rahat bir hedef bulacaklar. Vurulduğu için değil, birbirlerini vuran bir ulusun parçası olduğu için üzülüp mutsuz olan bir hedef. Onlar tüfeklerini sayıyorlar, biliyorum. Silahlarını ve kendilerini seviyorlar. Silahları olmadığında ne kadar önemsizler ve ne çok buna kızıyorlar. Eğer serseri bir oğlan gibi bu topraklardan firar edip giden akıl buralara çabucak dönmezse, damlara çıkıp bacaların arkasına saklanarak av bekleyecekler. Ateş edecekler. Biri öbürünü vuracak. Kaçınılmaz biri vurulacak. O filmdeki gibi kocaman bir kaya, kemanlarını çalamayan, hayatlarını yaşamayan, aşklarını unutmuş, sevmekten vazgeçmiş, insanlığın ortak dertlerinden soyunup yalnızca bu topraklarda yaşayanlara mahsus belaların içine hapsolmuş zavallı bir orkestranın üstüne düşecek. Şarkılarını kaybetmiş olanlar hayatlarını da kaybedecekler. Eski hikayeleri okumuş olmak, Fellini'nin filmini görmüş olmak, bir zamanlar şiirler söylemiş olmak, melale aşina bulunmak, hayatın herkese yaşanmak için verildiğini bilmek, bunlar hiçbir işe yaramayacak. Ölürken ağlayan genç prensesin "Niye ağlıyorsunuz? Bu bir işe yaramaz ki." diyen Nedime'sine "Ben de onun için ağlıyorum ya." demesi gibi bütün bunları bilmenin bir işe yaramayacağını bildiğimiz için ağlayacağız. O kaya düşecek orkestranın ortasına. Tüfekler patlayacak o kaya düştüğünde ve tüfeğini kaldıran herkes vurduğunun yüzüne bakacak. Işıklar ve gölgeler. Hayat çekiciliğini ışığına mı yoksa gölgesine mi borçlu? Bildiklerimizden dolayı mı hayata tutkunuz, yoksa bilmediklerimiz ve merak ettiklerimiz mi bizi hayatın tutkunu yapıyor? Çözmek istediğimiz ne çok sır var ve çözüldü sandıkça çözemediğimiz anladığımız kaç sır. Bir yandan içinde yaşadığımız dünyanın, dünyayı sarmalayan boşluğun bitmez tükenmez, belki hiçbir zaman bütünüyle çözülemeyecek sırları, bir yandan kendi içimizde taşıdığımız, kendimize bile açık olmayan sırlarımız, bir yandan da hemen yanı başımızda elini tuttuğumuz, konuştuğumuz ve bir türlü sırrına vakıf olamadığımız diğer insanların kendini ışığa teslim etmeyen gölgeli yapıları. Yazılan milyonlarca kitap insan ruhuna bir katrı ışık düşürmek için çırpınırken ve biz onları okuyup insanları gözleyip tecrübelerimizi birbirine ekleyerek bir şeyler anlayıp öğrendik sanırken birden değil başkasını, kendimizi bile tam anlamadığımızı yüzümüze çarpan gerçekler. Bu sırrın içinde doğup o sırrı aydınlatmaya çalışırken kendimizden de epeyce yeni sırlar ekleyerek ayrılıyoruz hayattan. Birbirimiz için bile bir sırrız hepimiz. En iyi tanıdığımızı sandığımız insan birden hayatınızdan kaybolsa ve onu düşünmeye başlasanız, birlikteyken fark etmediğiniz, merakınızı uyandırmayan kaç bin cevapsız soru olduğunu anlayıverirsiniz. Küçük siyah noktalar gibi size karanlık olan bin bir türlü ayrıntı gizlidir çok iyi tanıdığınızı sandığınız insanın hayatında. O küçük noktaları fark etmezsiniz bile. O insanı kaybettiğinizde o küçük siyah noktalar karanlık bir sır yumağı gibi düşer kucağınıza. Niye o kadar suskundu? Niye o kadar konuşkandı? Çocukluğunda neler yapmıştı? Aklından size söylemediği neler geçmişti? Düşündüklerinin ne kadarını söylemişti size? Söylemediklerini niye söylememişti? Hiç yalan söylemiş miydi? Söylediyse niye söylemişti? Sizi sakınmak, sizi gerçeklerin yaralayıcılığından kurtarmak için miydi yalan söylemesi, yoksa aldatmayı mı amaçlıyordu? Sizinle değilken ne yapardı? Başkalarıyla konuşurken nelere gülerdi? Arkadaşlarıyla dedikodu yapar mıydı? Sizden nasıl söz ederdi, eder miydi? Bunların çoğunun cevabını bilemezsiniz. Eğer bütün bunları öğrenmek isterseniz bir hayatı bir başka hayatın küçük sırlarını aydınlatmak için harcamanız gerekir. Ve her şeyi öğrenseniz bile elinizde cevabı çok zor bir başka soru kalır. Siz neden bir başka hayatın sırlarını aydınlatmak için kendi hayatınızı adadınız? Onu tanımak için miydi bu çaba, yoksa kendi hayatınızın onun hayatına ne kadar yansıdığını görmek, bundan kendinize bir pay çıkartmak için miydi? Onun sırlarının mı peşindeydiniz, yoksa kendi sırlarınızın mı peşinde? Bir sırrın içine doğarız hepimiz ve dokunduğumuz her insanla birlikte hayatımıza yeni sırlar eklenir. Cevabının ne olduğunu, nasıl çözüleceğini bilmediğimiz sırlar. Herkes küçük ya da büyük, önemli ya da önemsiz bir sırdır başkası için. Hayatın neden böylesine sır dolu olduğu sorusu ise bütün sırları kapsayan bir başka büyük sır. Ve o zaman sorarız, hayat çekiciliğini ışığına mı, gölgesine mi borçlu diye. Belki de hayat bir yanından sırlarını aydınlığa akıtırken bir yanından üstüne yeni sırlar eklediğimiz bir kum saatidir. Ve belki de bütün sırlar aydınlandığında bu saat duracağından sırlar hiçbir zaman bütünüyle aydınlanmayacak ve hayat devam edebilmek için hep biraz gölgeli kalacaktır. Biz de o gölgelere biraz ışık tutmaya çalışırken kendi gölgemizi ekleyeceğiz ona. Ve hep ışıklarla gölgeler olacak. Ve o gölgelerden aşağı öfkeler, kızgınlıklar, sevgiler, sevinçler, aşklar akacak. Ve bütün bunlar ışığa değdiğinde yeniden bir gölgeye dönecek. Hayatta çekiciliğini ışığa ya da gölgeye değil, ışığın sürekli gölgeye, gölgenin sürekli ışığa dönmesine borçlu olacak. Çok mu içtensiniz? Nasıl oynamak istiyorsunuz peki bu oyunu? Kavı yükselsek gene oyuna girer misiniz? Ya da her şeyi biliyorsam hayatınız hakkında, ya gizlediğiniz her şeyi biliyorsam, ya bütün düşüncelerinizi, sırlarınızı, küçük numaralarınızı, değişen ses tonlarınızı, yalanlarınızı biliyorsam, ya sahtekarlıklarınızı biliyorsam, nasıl oynamak istiyorsunuz peki bu oyunu? Karşınızdaki acımalı ve görmezlikten mi gelmeli sizin kuytuluklarınızdakini? Şefkat mi göstermeli? Yoksa derinliklerinizi görmeyen birileri mi tercih edersiniz? Nasıl bir oyun arkadaş arıyorsunuz? Beni anlamıyorlar derken ne kadar anlaşılmak istiyorsunuz? Her şeyinizin anlaşılmasını istiyor musunuz gerçekten? Hayır, her şeyin anlaşılmasını istemiyorsunuz. Anlaşılmasını istediğiniz bir bölgeniz var değil mi? Beğendiğiniz ve görenlerin beğeneceğine inandığınız bölgeniz. İçtenlikle herkese açtığınızı söylediğiniz bölgeniz. Zayıflıklarınızın, eksikliklerinizin, bilgisizliklerinizin, yeteneksizliklerinizin de görülmesini ve anlaşılmasını istiyor musunuz? Eğer sizin ruhunuzu çırılçıplak gören biri olsaydı beni anlıyorlar diye ağlayacak mıydınız? Anlaşılmak istiyor musunuz gerçekten? Söylediğiniz her sözün arkasında saklı olan o ikinci sözcüğü de anlasınlar istiyor musunuz? Nereye kadar işten olabileceksiniz? Nasıl oynamak istiyorsunuz bu oyunu? Haydi herkes birbiri hakkında gerçek düşüncelerini söylesin. En sevdiğiniz insan hakkındaki gerçek düşüncelerinizi söyleyin. Söyleyin ve üç cümle sonra onu aslında o kadar sevmediğinizi ya da aslında onun o kadar sevgiye hak eden biri olmadığını keşfedin. Kendinize anlatın biraz. Anlatırken neleri atlayıp geçtiğinizi fark edin. Valiant'ın Kanun isimli romanını okumuş muydunuz? İtalya'nın güneyinde oynanan bir oyunu adı Kanun. Kazanan kaybeden hakkında bildiği bütün gerçekleri söylüyor. Bilinen ve söylenmeyen bütün sırlar ortaya çıkıyor. Bütün kasaba birbirinin gizlisini kapaklısını öğreniyor. O sakin görünen kasabanın üstünü örtülmüş huzur örtüsünün altında ne ihanetler, ne yalanlar, ne fırtınalar yaşandığı ortaya çıkıyor. Birer böyle bir oyun oynayalım mı? Açalım mı kağıtlarımızı? Ya her şeyi biliyorsam hakkınızda, ya görünmesinden en çok korktuğunuz yerinizi görüyorsam, ya anlıyorsam sizi, ya anlaşılması istediğiniz sınırların ötesine de geçiyorsa anladıklarım, korkmaz mısınız? Nasıl oynamak istiyorsunuz bu oyunu? Alay edenler kendileriyle de alay edildiğini, küçümseyenler kendilerinin de küçümsendiğini, suçlayanlar kendilerinin de suçlandığını öğrendiğinde ne yapacak? En aldırmaz duranlar gizli gözyaşlarını gören birileri olduğunu anladığında ne olacak? Sizi anlamadıkları için mi üzülüyorsunuz? Ya sizi anlarlarsa? Ya söylemekten utandığınız kıskançlıklarınızı, içinizi kemiren aşağılık duygularınızı, başkalarının görmemesi için dualar ettiğiniz yetersizliklerinizi fark ediyorlarsa? Hadi oyunun ilk turunu ben açayım. Sahtekar olduğunuzu düşünüyorum. Sahtekar olmanıza bir diyeceğim yok. Kim değil ki? Ama ya asla sahtekarlık yapmıyormuş gibi davranmanıza ne diyeceğiz? Sahtekar olmak değil de hiç sahtekarlık yapmıyormuş gibi durmak bence asıl büyük sahtekarlık. Bir yerinizi özenle gizlerken hiçbir şey gizlemiyormuş gibi davranmak ikiyüzlülük. Hele doğallıktan söz etmeniz. Hanginiz bir kunduzdan daha doğal olabilir? Hanginiz bir tavşan yavrusundan daha doğal davranabilir? Elbette hiçbiriniz. Sizi bir insan yapan da bu kadar doğal olmanız zaten. Niye doğallığı bu kadar övüyorsunuz öyleyse? Çok doğalsınız, çok içtensiniz, çok dürüstsünüz ve doğal olmayanlara, içten olmayanlara, dürüst olmayanlara kızıyorsunuz. Biliyor musunuz? Sahtekar olduğunuzu düşünüyorum. Karşınızdakinin gözlerine baktığınızda sizin hakkınızdaki her şeyi ama her şeyi bildiğini düşünün ve konuşmaya öyle devam edin. Bunu düşündüğünüz andan itibaren tek kelime bile edemediğinizi göreceksiniz. Başka insanlarla konuşabilmenizi, dostluk edebilmenizi, düşman olabilmenizi, insanlarla sürdürdüğünüz bütün ilişkileri, sizin hakkınızda bilinmemesi gerekenleri, bilmediklerine güvendiğiniz için sürdürebiliyorsunuz aslında. Hayatınızı ve ilişkilerinizi sırlarınıza, sakladıklarınıza, hakkınıza bilinmeyenlere ve anlaşılmayanlara borçlusunuz. Ama içtenlikten, doğallıktan, dürüstlükten de söz ediyorsunuz. Nasıl oynamak istiyorsunuz bu oyunu? Kendinizle ilgili ne anlatabilirsiniz bize? Hangi noktaya kadar anlatabilirsiniz? Sınırlarınız nereye kadar? Sınırlarınız yokmuş gibi davranmak istiyorsunuz. Bilgileriniz sınırsız, yetenekleriniz sınırsız, zekasız sınırsız, dürüstlüğünüz sınırsız, içtenliğiniz sınırsız, doğallığınız sınırsızmış gibi davranmak hoşunuza gidiyor. Ya da her şeyi diyorsam hakkında... Ya şu anda karşınızda oturan her şeyi biliyorsa, ya sizi bütünüyle anlıyorsa, Valiant'ın yazdığı oyundan oynamak istiyor musunuz? Söyleyelim mi hepimiz birbirimiz hakkında bildiklerimizi? Kabul ediyor musunuz bu oyunu oynamayı? Vahşileşelim mi biraz? Karşınızda duranı en dibine kadar anlamak vahşiliktir çünkü. Anlasınlar mı içinizde olup biteni? Anlatsınlar mı anladıklarını? Nasıl oynamak istiyorsunuz bu oyunu? Nereye kadar oynamak istiyorsunuz? Doğallarınızı vahşi çizgisine kadar uzatabilecek misiniz? Siz vahşileşirken bir başka vahşi hayvanın da size yaklaştığını gördüğünüzde vahşetinizi sürdürebilecek misiniz? İçtenliği sizden bir adım öteye taşıyacak, açık sözlüğü sizinkinden bir cümle daha uzağa götürecek, sizin anlaşılmasını istediğinizden bir nebze daha fazlasını anlayacak biriyle karşılaşmaya hazır mısınız? Anlaşılmak istiyor musunuz? Gerçekten anlaşılmak. Ya her şeyi biliyorsam hakkınızda, ya aklınızdan geçenleri biliyorsam, ya derinlerde gizli olanı görüyorsam, sever misiniz sizi bu kadar anlayan birini? Anlaşılmak istediğinizden daha fazla anlaşılmaya razı mısınız? Bu oyunu nasıl oynamak istiyorsunuz? Yoksa o kadar içten, o kadar doğal, o kadar dürüst olmadığınızı söyleyip içtenliğe, doğallığa, dürüstlüğe doğru biraz yaklaşmayı tercih mi edersiniz? Nasıl oynamak istiyorsunuz bu oyunu? Bir karar verin. Nasıl oynayalım bu oyunu? Şu basit soru. Bazen aynı anda iki ayrı nehirde yüzdüğümüzü düşünüyorum ve işin acıklı ya da gülünç yanı her bir parçamız içinde yüzdüğü nehirde değil de diğerinde olmak istiyor. Şuna hiç karar veremiyorum. Bir parçalanma mı hayat yoksa bir bütünleşme mi hayat dediğimiz çaba? İki ayrı parçayı sonuna dek iki ayrı parça halinde tutmaya çalışmak mı yoksa onları bir bütünlüğe kavuşturmak mı? Hayatı iki ayrı parça halinde yüzdürmekten vazgeçip istediklerini sınırsızca ve korkusuzca gerçekleştirmeye uğraşanlara çılgın dememiz, isteklerimizle yaptıklarımız arasında hep bir farklılık olduğunu ve hep de öyle olacağını kabullenmemiz, bir şeyi yaşamak isterken bir başka şeyi yaşamayı akla, kurallara ve hayata uygun bulmamız hayatın gerçeği mi? Yoksa iki ayrı nehirde yüzmemiz, karşılaşabileceğimiz binlerce tehlikeden, şelalelerden, anaforlardan, kayalardan, canavarlardan, parçalarımızdan hiç olmazsa birini kurtarma isteği mi? İstediklerimizle yaptıklarımız arasındaki bu farklılığı soru sormadan benimsememiz, parçalanmış bir hayatı yaşamanın en güvenli biçimi olarak görmemiz gerçekten yaşamak mı? Hayat yalnızca tehlikelerden kurtulmaya çalışmak, korunmak, kendini sakınmak mı? Bir başka manası yok mu hayatın? Şu basit soruyla, mutlu musun sorusuyla karşılaşan herkesin duraksaması, kolayca cevap verememesi neden peki? Çok istediğimiz, çok özlediğimiz, hep ondan söz ettiğimiz mutluluğa iki ayrı nehirde yüzerek ulaşamayacağımızı bile bile hayatımızı neden parçalarız? Neden isteklerimiz ve yaptıklarımız arasında hep doğarken mi biliriz bunu yoksa bu yaşarken öğrenilen bir hayat bilgisi midir? Ölürken hangisinden pişman olacağız? İki ayrı parça olarak yaşamaktan mı yoksa bir bütün haline gelmekten mi? Parçalanmış olarak yaşayanlar parçalanmış olmaktan, bir bütün olarak yaşayanlar bütünleşmekten mi pişman olacaklar? Kaçınılmaz bir pişmanlık mı hayat? Bazen aynı anda iki ayrı nehirde yüzüyormuşuz gibi geliyor bana ve her bir parçamız yüzdüğü nehirden başka bir yerde bulunmak istiyor. Hayat bir parçalanmışlık mı yoksa bir bütünleşme çabası mı? Peki ya şu basit soruya ne cevap vermeli? Mutlu musun? Matador. Çok önemli bir roman değil belki, filmi de Rita Hayworth'a, Power'a, Anthony Quinn'e rağmen öyle ahım şahım bir film değil. Ama bir final sahnesi var ki unutulmaz. Biraz önce bir boğanın keskin boynuzlarıyla ciğerleri parçalanan İspanya'nın en ünlü mataduru, arenanın altındaki loş bir odada önünde mumlar yanan bir Meryem Ana resminin altına yerleştirilmiş sedyede ölürken, dışarıdan yeni mataduru alkışlayan kalabalığın coşkulu haykırışları duyulur. Kamera yeni matadora atılan çiçekleri tarayarak kayar ve az önce o arenada halkın alkışlarını aldıktan sonra yaralanan ünlü matadorun kan izlerinin üstünde durur. Çiçeklerle kan lekeleri yan yanadır kumlarda. Ölmekte olan matadorun aşık olduğu güzel kadın da yeni matadoru alkışlayıp ona çiçek atanların arasına karışmıştır. Ölen matadorun yanı başında onun bir zamanlar güzel kadın uğruna terk ettiği kadın durmaktadır yalnızca. Anlayalım mı sizi? Sizi anlamamak nezaketinden vazgeçelim mi? Karşınızdakinin sizinle ilgili her şeyi ama her şeyi bildiğini düşünün. Bakalım konuşmayı sürdürebilecek misiniz?